Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 21 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur, nedir bu ellerle ayak, nedir bu dillerle dudak, aç gözün ibretle bak, alem temaşagâh imiş. Kainattaki her varlık Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfat terkiplerinin tezahürleri, ilahi kudret, azamet ve sanatın muhteşem tecellileridir. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor, varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki onun Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Fussilet 53. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kavli ayetleri ise kainat kitabında sergilenen her bir varlıkta yaratıcısını hatırlatan ve ilahi mesajlar taşıyan kevni ayetlerdir. Bütün mesele Kur'an'a, kainata, hayat ve hadisata bu şuur ve idrak ile bakabilmek, verilen ilahi mesajların tefekküründe derinleşebilmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti." buyurmuşlardır. Hak Dostlarından Ahmet er-Rifai Hazretleri de, "Tefekkür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İlk amelidir. Zira bütün farzlardan önce onun ibadeti Allah'ın mahlukatını ve nimetlerini düşünmekten ibaretti. Öyleyse siz de tefekküre iyi sarılın ve onu ibret vesilesi yapın." buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kainat kitabındaki kevni ayetlerden verdiği bir misali Ebu Rezin el-Ukayli radıyallahu anh şöyle naklediyor. "Bir gün, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir, bunun dünyadaki misali nedir?" diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir sual sordular. "Sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?" Ben elbette deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İşte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de hayat ve kainata tefekkür nazarıyla bakıp gereken ibretleri almayı rahle-i tedrisinde yetiştikleri Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdi. Nitekim Ebu Zer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. "Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ederken bizi öyle bir halde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı." Tabi'in neslinin büyük şahsiyetlerinden Ebu Vail rahmetullahi aleyhin anlattığı şu hadise de pek ibretlidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'la yola çıktık. Yanımızda Rebi bin Haysem de vardı. Bir demircinin yanından geçiyorduk. Abdullah radıyallahu anh durup ateşin içindeki demire bakmaya başladı. Rebi de ateşe baktı ve yere düşecek gibi oldu. Sonra Abdullah oradan ayrıldı. Fırat sahilinde bir fırının önüne geldik. Abdullah fırının içindeki ateşin alev alev yandığını görünce, "Cehennem ateşi uzak bir mesafeden onları görünce onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler." Ayeti kerimesini okudu. Bunun üzerine Rebi rahmetullahi aleyh bayıldı. Onu taşıyarak ailesine götürdük. Abdullah radıyallahu anh öğlene kadar başında bekledi ama Rebi ayılmadı. Akşama kadar bekledi de Rebi nihayet ayılabildi. Cenab-ı Hak biz kullarını da birçok ayeti kerimede kabri, kıyameti, dirilişi, hesabı, sıratı, cennet ve cehennemi tefekkür etmeye davet ediyor, ahireti asla unutmamayı emrediyor. İlahi bir talimat olarak buyuruyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Kur'an-ı Kerim'in bilhassa son 3 cüzünde ekseriyetle kıyamet ve ahiretten haberler veriliyor. Yeryüzünün ne olacağı, gökyüzünün ne hale geleceği, dağların hallaç pamuğu gibi savrulup denizlerin kaynatılacağı, semavatın bir tomar kağıt gibi dürüleceği, insanların o günün dehşetinden ne hale geleceği bildiriliyor. İşte bu nevi hakikatlerin tefekküründe derinleşerek, rikkat kazanan gönüller, hayatı ebediyet ufkundan seyretme firasetiyle yaşarlar. Şu hadise, bu gerçeğin ne kadar da manidar bir misalidir. Halife Harun Reşit, hamama gitmişti. Hamamcı herhangi bir kasıt olmaksızın, yanlışlıkla kaynar sudan döktü. Bunun üzerine Harun Reşit, haşlanan vücudunun şiddetli ızdırapları içinde dışarı çıkarak binlerce sadaka dağıttı ve şöyle dedi. Bugün hamamın suyuna tahammül edemiyorum. Kıyamet günü nar-ı cahime gönderirlerse halim nice olur. Hüdayi Hazretleri buyurur. Hakikat üzere eşyayı görüp bilmek nasip ola. Mecazi mevce bakmayıp bulalım aslı deryayı. Cenab-ı Hak cümlemize eşyanın, varlıkların hakiki yüzünü görmeyi, asıl manasını anlamayı nasip eylesin ki mecazi dalgalara aldanmayıp deryanın aslından gafil kalmayalım. Hadiselerin sırf maddi ve zahiri sebeplerini görüp de manevi müessirlerini görmezden gelmek, verilen ilahi mesajları gönül gözüyle okuyamamak büyük bir gaflettir. Maalesef günümüzde dinimize, medeniyetimize, bilhassa Anadolu irfanına yabancı, seküler bir zihniyetle temelleri atılan eğitim sistemi, hayat ve kainatı yalnızca sebepler dairesinde ve maddi planda değerlendirme noksanlığını beraberinde getirdi. Hadiselerin manevi sahiplerini, hikmet ve ibret derslerini okuyacak gönül gözlerine adeta perde çekildi. Her şeyi mahdut akıl terazisiyle tartıp, dünyevi kaidelerle izah etme gayreti, insanı ruh ve manadan uzaklaştırdı. Gönüllerdeki hikmet idrakini dumura uğrattı. Öyle ki yaşanan büyük hadiseler bile sadece maddi ve fiziki sebeplerle izah edilir oldu. Allah'ın bilgisi ve izni olmadan, kainatta bir yaprak dahi düşmezken, bunların sebepsiz, hikmetsiz ve kendiliğinden vuku bulmuş tabiat hadiseleri olduğunu düşünmek, iman şuuruyla bağdaşmaz. Dolayısıyla son yıllarda sıkça meydana gelen depremler, seller, kuraklıklar, yangınlar, salgın hastalıklar ve emsali hadiseleri müsbet ilmin ışığında tahlil edip maddi tedbirlere başvurduğumuz gibi bütün bunları iman ve irfan ufkundan da seyredip gerekli hikmet ve ibret derslerini almalı, manevi tedbirlere de riayet ederek halimizi ve istikametimizi düzeltmeliyiz. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'deki kavli ayetleriyle biz kullarını ikaz buyurduğu gibi, bunu zaman zaman da kainat kitabındaki kevni ayetleriyle yapıyor. Dolayısıyla Kur'an ayetleri gibi kainat kitabındaki kevni ayetleri de ibret ve hikmet nazarıyla okumayı ihmal etmemek gerekir. Bizler de hayat ve kainata arifane bir nazarla bakan ashab-ı kiram ve hak dostları gibi gönüllerimizi Kur'an ve sünnet ikliminde öyle yoğurmalıyız ki gördüğümüz her manzaradan ilahi ve nebevi dersler alıp halimizi güzelleştirmeye gayret göstermeliyiz. Mesela 6 Şubat 2023'te 11 ilimiz büyük bir zelzele geçirdi. Adeta kıyametin küçük bir provası yaşandı. Halbuki bu kıyametin dehşetinden milyonda bir bile değildi. Fakat gerek depremin çapı, gerekse şiddeti o kadar büyüktü ki asrın felaketi diye tabir edildi. Dünyanın faniliğini, hayat şartlarımızın nasıl bir anda değişebileceğini, ölüme aslında ne kadar da yakın olduğumuzu bir kez daha derinden hissettik. Birçok din kardeşimiz göçük altında can verdi ve manevi seviyesine göre bir derece aldı. Cenab-ı Hak onlara inşallah şehitlik makamını lütfeylesin. Bir kısmın kardeşlerimiz de günler sonra enkazdan yaralı olarak kurtuldu. Rabbimiz onlara da acil şifalar ve sabırlar ihsan eylesin. O göçük altında kalan kardeşlerimiz bizlere Ashab-ı Rakim'i hatırlattı. Gelin bu vesileyle Ashab-ı Rakim'in ibretlerle dolu kıssasını bir kez daha tefekkür edelim. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Ashab-ı Rakim, İsrailoğulları zamanında yaşamış üç gençtir. Onların kıssasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlatmıştır. Sizden evvelki ümmetlerden üç kişi yola çıktılar. Yağmur başladı. Korunmak için dağdaki bir mağaraya sığındılar. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını tamamen kapattı. Birbirlerine, ''Vallahi sizi buradan sadakatten başka bir şey kurtaramaz. Onun için her biriniz sadakatle yaptığı bir amelini vesile edinerek Allah'a dua etsin.'' dediler. İçlerinden biri şöyle dua etti. ''Allah'ım, anne ve babam çok ihtiyardır. Ben aileme onlardan evvel bir şey yedirip içirmezdim. Günün birinde hayvanları otlatmak için uzaktaki bir ormana gitmiştim. Eve döndüğümde onlar uyuyakalmışlardı. Onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Anne babamı da uyandırmak istemedim. Elimde süt çanağıyla bekledim. Nihayet gün ağarırken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam bizi bu sıkıntılardan kurtar.'' Bunun üzerine taş bir parça açıldı. Lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi şöyle yalvardı. ''İlahi, amcamın bir kızı vardı. Bir erkek bir kadını ne kadar çok sevebilirse ben de onu o kadar seviyordum. Onunla beraber olmak istedim. Lakin teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca bana başvurdu. Kendini bana teslim ederse ona 100 dirhem vereceğini söyledim. Çaresiz kabul etti. Tam el uzatacağım sırada, "Allah'tan kork da haksız olarak bana dokunma," dedi. Elimde imkan olduğu halde Allah'tan korkarak ondan uzaklaştım. Verdiğim paraları da ona bağışladım. Allah'ım, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gider. Mağaranın kapısı bir parça daha açıldı, ancak yine çıkılabilecek gibi değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti. Allah'ım, ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin biri ücretini almadan bırakıp gitti. Ona vereceğim parayı çalıştırıp artırdım. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek, ücretimi ver dedi. Ben de, şu gördüğün deve, öküz ve koyunlar senin ücretinden üremiştir. Al hepsini götür dedim. O da, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum, hakikati söylüyorum dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. İlahi, eğer bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden def et. Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı, onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Bizler de bu gençler gibi sadakatle, halis niyetle, sırf Allah rızasını umarak bol bol ameli salihler işleyelim ki, gerek dünyada gerekse ahirette karşımıza çıkabilecek sıkıntılı anlarda o salih ameller vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın affını dileyip rahmetine sığınabilelim. Unutmayalım ki ebediyet yolculuğumuzun en çetin geçitleri olan son nefes, kabir, kıyamet, mizan ve sıratta Rabbimizin imdadımıza yetişmesini istiyorsak, bugün ilahi emir ve nehilere titizlikle riayet etmeli, ilahi rahmeti üzerimize celbedecek salih amellere gayret göstermeliyiz. Bilhassa rahatlık zamanlarında Rabbimizi daha çok zikredip kulluk vazifelerimizi layıkıyla ifa etmeliyiz ki zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimiz bizi ümitsiz ve yardımsız bırakmasın. Kalplerimize metanet ve huzur bahşetsin. Hüdayi Hazretleri buyurur: "Ey Hüdayi, dide-i hak ile bak. Şerh eder tevhid-i hakkı her varak. Mektebi irfandan aldınsa sebak, kosivayı, matlab-ı âlâyı gör." Hüdayi Hazretleri kendi şahsında bizlere şöyle sesleniyor: "Ey Hüdayi, hak nazarıyla bak ve gör ki her yaprak Allah Teala'nın varlık ve birliğini şerh etmektedir. İrfan mektebinden Allah'ı kalben tanıma tahsilinden ders aldınsa, masivayı yani seni haktan gafil kılan fani arzuları kalbinden çıkar da talep edilmeyen en layık varlığın Cenab-ı Hak olduğunu gör. Yaratılmış olan her şey Allah Teala'nın varlık, birlik ve azametine ayet, delil teşkil eder. Nitekim marifetullah'ta mesafe almış olan hak dostları bir çiçeğe, bir kuşa, bir taşa, bir kelebeğe, velhasıl neye baksalar onların yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ı hatırlar, onu hamd ile tesbih ederek daimi bir zikir halinde yaşarlar. Ayet-i kerimelerde buyuruluyor: "Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit, hayatın her safhasında Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeler nazil olduğunda, "Vallahi bana öyle ayetler indi ki onları okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun" buyurmuşlardır. Böylece kainattaki ilahi nizamında gönül gözüyle okunup tefekkür edilmesi gereken kevni ayetler olduğuna işaret etmişlerdir. Hakikaten gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, iki semavi takvim olan ay ve güneşin her gün adeta vardiya değişir gibi saniye şaşmadan ve hiçbir takdim tehir yapmadan milyarlarca seneden beri vazifelerine devam etmeleri, onları yaratıp kader programlarını tayin eden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azametinin delillerinden biridir. Üstelik sırf güneş ve ayda değil, mikrodan makroya, atom altı alemden galaksilere kadar bütün varlıklarda ilahi kudret ve azameti hatırlatan sayısız tecelliler bulunmaktadır. Dolayısıyla kainattaki her varlık ve her hadise, yaratan Rabbinin adıyla oku emrine imtisal ederek gönül gözüyle okunması gereken bir hikmetler sergisidir. Bu okumayı gerçekleştirebilen bir insan, evvela Rabbinin sonsuz sır ve hikmet tecellilerini layıkıyla kavrayabilmekten aciz olduğunu idrak eder. Zira insan tefekkürde derinleştikçe ilahi kudret ve azamet karşısında bırakın kendisinin, koskoca dünyanın bile bir toz zerresi dahi olmadığını anlar. Kulun acizliğini idrak etmesi, gönlünde bambaşka ufukların açılmasına, dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'a niyaz ve iltica halinin artmasına vesile olur. Mü'min, içtiği bir bardak suyun, kolaylıkla alıp verdiği nefesin dahi ne büyük birer ihsan-ı ilahi olduğunu anladıkça, hamd ve şükür duyguları inkişaf eder. Mesela teneffüs ettiğimiz havayı bir düşünecek olursak, son teknolojiyle imal edilmiş bir uçağa bindiğimiz zaman bile, şayet yüksek irtifadayken basınç düşerse, önünüze otomatik olarak gelecek olan oksijen maskelerini takın diye anons edilir. Halbuki hiç kimse, acaba yarın havadaki oksijen miktarı %21'den %25'e çıkar mı yahut %18'e düşer mi, kendime bir oksijen tüpü alsam mı diye bir endişe duymaz. Çünkü inanan inanmayan herkes ilahi nizama tabi bir itimat halinde hayatını sürdürür. Aksi halde insan karşı karşıya olduğu her türlü hayati risk ve tehlikenin farkında olsa hayat çekilmez hale gelirdi. Hava gibi bütün canlıların hayat kaynağı olan su da Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin yüceliğini hatırlatan ayrı bir mucizevi nimettir. Suyun hususiyetleri keşfedildikçe insanı hayretler içinde bırakan pek çok hakikatle karşılaşıyoruz. Mesela su sıvı halinden gaz haline geçerken, yani buharlaşırken, başta tuz olmak üzere içerisindeki maddelerden arınır. Suyun bu özelliği olmasaydı yağmurlar tuzlu olarak yağardı. Cenab-ı Hak buyuruyor, "Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?" Yağmur yeryüzüne damla damla yağar. Şayet bir kovadan boşalırcasına yağsaydı, büyük afetler olurdu. Yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, "Gökten bir ölçüyle su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü memleketi diriltiriz. İşte siz de böyle diriltileceksiniz." Suya nasıl muamele ederseniz o da öyle cevap verir. Teşekkür edildiğinde molekül yapısı düzgünken kötü söz söylenince bozulur. Japon bilim adamı yaptığı çalışmalarda suyun iyi ve kötü bilgileri, musiki ve sözleri, hisleri ve düşünceleri kaydettiğini ve buna göre tepki verdiğini tespit etmiş. Şeytan diye hitap edilen veya kötü söz söylenen bardaktaki su kristalleri karmaşık bir şekle dönüşüyor. Güzel sözler söylenen veya dua edilen bardaktaki su kristalleri ise berrak, estetik yapı ve mükemmel bir altıgen şekille karşınıza çıkıyor. İnsan vücudunun da %60'ı, beynimizin %70'i, kanımızın %80'i sudur. Nitekim müminlere şifa ve rahmet olarak indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in şifa niyetiyle suya okunup hastalara içirilmesi, İslam dünyasında asırlardır uygulanan bir gelenektir. Yine su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşuyor. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Cenab-ı Hakk'ın bu iki zıttan ateşi söndüren mucizevi bir hayat kaynağı halk etmiş olması da onun sonsuz kudretinin akılları hayrete düşüren, gönüllere hayranlık veren bir tecellisidir. Demek ki havaya, suya, toprağa, hayvanata, nebatata, velhasıl kainatta nereye baksak hep ilahi sanat harikalarıyla çepeçevre kuşatılmış olduğumuzu görüyoruz. İşte bu nevi hakikatleri layıkıyla tefekkür edebilen insan, dünya üzerindeki bütün canlıların hayatı mümkün kılan son derece hassas ölçüler içinde, adeta ilahi harikalar aleminde ve bir mucize eseri yaşayabildiğini anlamakta gecikmez. Bu idrake ulaşan hiçbir akıl, mantık, izan ve vicdan da alemleri yoktan var edip muhteşem bir nizamla devam ettiren Allah Teala'ya baş kaldırma küstahlığında bulunamaz. Nitekim Bişri Hafî Hazretleri şöyle der. Eğer insanlar Allah Teala'nın azameti hakkında layıkıyla tefekkür etseler, ona isyan edemez, günah işleyemezlerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın torunu Kasım bin Muhammed Hazretleri de bir kişinin "Falanca Allah'a karşı ne kadar da cüretkâr" dediğini işitmişti. Ona şöyle dedi: "Allah'a karşı cüretkâr olmak Adem oğlunun haddine değildir. Onun hakkında ancak Allah'ı ne kadar da az tanıyor" diyebilirsin. Hüdayi Hazretleri buyurur: nice bir gafletten uyanmayasın. Dergâh-ı Hakk'a varam sanmayasın. Bir iş et kim sonra utanmayasın. Ne işlersen varıp görsen gerektir. Dünya bir tarla, ahirette hasat yeridir. Bugün dünyada ne ekersek, yarın ahirette onu biçeceğiz. Rabbimiz gafletten uyanmamız için biz kullarını birçok ayeti kerimede ikaz buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecek, yine her kim zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Bunca ilahi ikaza rağmen nice gafil insan, zahmet çekmeden rahmete kavuşma temennisiyle, yani ekmediğini biçmenin beyhude hayaliyle kendini kandırmaktadır. Nitekim bu hakikat şu kıssada ne kadar da veciz bir surette ifade edilmektedir. Kaba davranışlarıyla etrafındakileri daima kırıp döken ama buna rağmen cenneti de kimselere bırakmayan huysuz efendisi, bir gün hizmetçisi olan Lokman'a, "Ben bugün şehre iniyorum, sen tarlayı güzelce sür ve susamek," diye emreder. Akşama doğru işinden dönen efendi tarlasına uğrar, bir de bakar ki Lokman tarlaya diken ekip durmaktadır. Efendisi öfkeyle bağırır, "Hey, ne yapıyorsun? Ben sana susam ekmeni söylemedim mi?" Lokman sakin sakin şu cevabı verir. "Telaş etme efendi. Ben her ne kadar diken ekiyorsam da bunların susam olarak biteceğini ümit ediyorum." Efendi bu cevaba daha çok kızar ve "Akılsız, hiç dikenden susam bittiği görülmüş mü?" der. Bunun üzerine Lokman, "İyi ama sen de yıllardır bu dünyada diken ekip duruyorsun ve buna rağmen cennete gideceğini ümit ediyorsun ya," cevabını verir. Dolayısıyla ahirette hangi adrese gitmek istiyorsak, bugün ona göre bir hazırlık ve gayretin içinde olmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmayı arzu ediyorsak, bugün rahmet insanı olmalıyız. İlahi affa nail olmayı arzu ediyorsak, affedici, müşfik, merhametli bir kul olmalıyız. Zira Anadolu irfanındaki ifadesiyle, "Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına, ne verirsen elinle, o gelir seninle." Mevlana Hazretleri de, "Sen hiç buğday ektiğinde arpa bittiğini gördün mü?" buyurarak aynı hakikate işaret eder. Velhasıl, dünya tarlasına günah tohumları eken, ahirette azap dikenleri, sevap tohumları eken de saadet çiçekleri derecektir. Cenab-ı Hak, hayat ve kainata hikmet nazarıyla bakabilmeyi, rızasına medar olacak salih ameller işleyebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 21 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın efendim.